Ayrım 44, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 444. 12 Mayıs, Chateau Whistler, Kanada. Belki de diye düşündü Johansson, bu bir dönüm noktası olur. Ya da belki de aptal ve yaşlı delinin teki olduğumu düşünürler. Ekranın solundaki küçük platformun üzerinde duruyordu. Projeksiyon kapalıydı. Geceyi Tofino'da geçiren ana vakı bekledikleri için birkaç dakikalık bir gecikme yaşanmıştı. Ama artık delegeler toplanmışlardı. Ön sırada Lee, Vanderbilt ve Peake vardı. Peake gece New York'tan dönmüştü ve sanki enerjisinin büyük bölümünü orada bırakmış gibi görünüyordu. Bir topluluğa seslenmek Johansson'un ikincil yeteneğiydi. Öğrencilere ders vermeye ve konferanslarda konuşmaya alışıktı. Ara sıra standart gerçeklere kendi görüş ve teorilerini eklerdi. Ama ders vermek işin en kolay kısmıydı. Sadece başkalarının araştırmalarının meyvelerini toplar ve soruları cevaplardın. Ama bu sabah hiç alışkın olmadığı bir şekilde kendinden şüphe ediyordu. Tanrı aşkına dinleyicileri yüzüne gülmeden teorisini nasıl açıklayacaktı? Lee haklı olabileceğini kabul etmişti. Böylece bütün gece uyumadan konuşmasını tekrar tekrar yazıp durmuştu. Bunu yapmak için tek şansı vardı. Ya onları sürpriz bir saldırıyla kazanacaktı ya da onu dinleyenler Johansson'un keçileri kaçırdığına karar vereceklerdi. Elindeki kağıtların en üst sayfasına baktı. Detaylı bir giriş yazmıştı. Şimdi 3 saatlik uykudan sonra ona inanılmayacak kadar karmaşıkmış gibi geliyordu. Sabahın erken saatlerinde düşünemeyecek kadar yorgunken bu girişten memnundu. Ama şimdi notlarını bir kenara bıraktı ve kendini bir yükten kurtulmuş gibi hissetti. Kendine güveni savaşa hazır bir süvari gibi geri geldi. Bayraklar rüzgarda uçuşuyor ve trompetler çalıyordu. Bir adım öne geldi, bir kez kalabalığın dikkatini topladığından emin olduğunda, ''Aslında çok basit gerçekten'' dedi. ''Sonuçlarla boğuşmak aldatıcı olacaktır ve en temel prensip sade ve akla yakın olmaktır. Bir doğal felaket yaşamıyoruz, bir terörist örgüt ya da saldırgan bir devletle savaşta değiliz. Evrimin çıldırdığı bir durumla da karşı karşıya değiliz.'' Durakladı. Hayır, çok başka bir şey gerçekleşiyor. Bugünlerde şimdiye kadar birçok yerde kurgusunu okuduğumuz veya seyrettiğimiz bir dünyalar savaşına tanık oluyoruz. Yan yana oldukları için birbirinden ayrı olduklarını göremediğimiz iki farklı dünya arasındaki savaş. Tüm bu zaman boyunca uzaylı türlerin geleceği beklentisiyle gözümüzü yukarı dikip durduk. Oysa zeki yabancı yaşam formları en başından beri bizimle birlikteydiler. Gezegenimizin şimdiye dek asla detaylı araştırma gereği duymadığımız bir bölümünde yaşıyorlardı. Dünyada birbirinden temelden farklı iki zeki yaşam sistemi bulunuyor ve şimdiye kadar barışçı bir paylaşım söz konusuydu. Bunlardan bir tanesi diğerinin gelişimini düşünülemeyecek bir zamandır izlerken, diğerinin ise sualtı dünyasının karmaşıklığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Ya da isterseniz şöyle diyebilirsiniz, bizim küremizi paylaşan uzaylılar hakkında. Bilinemez uzay aslında burada, dünyada. Uzaylılarımızı bulduk ve uzak galaksilerden gelmiyorlar. Deniz dibinde evrimleştiler. Sudaki yaşam, karadaki yaşamdan çok ama çok daha eskidir. Ve bu yabancı tür muhtemelen insanlıktan çok daha yaşlı. Size bu yaratıkların neye benzediğini, ne düşündüğünü, nasıl yaşadığını ve iletişim kurduğunu söyleyemem. Ama bu gezegendeki tek zeki canlılar olmadığımız fikrine alışmak zorundayız. 10 yıllardan beri bir başka zeki canlı türünün yaşam alanını yok ediyoruz. Ve artık şimdi bayanlar baylar, bu yaratıklar çok haklı bir öfkeye kapılmışlar gibi görünüyor. Kimse konuşmadı. Vanderbilt'in devasa gıdısı sanki gülecekmiş gibi kıpırdandı. Ardından tüm bedeni titredi. Etli dudakları aralandı ve ağzını açtı. ''Düşünceniz akla yatkın görünüyor.'' dedi Lee. Siyah müdür yardımcısı sanki sırtından bıçaklanmış gibi göründü. Ağzını kapadı sonra ''Ciddi olamazsın.'' diye fısıldadı. ''Ah evet olabilirim.'' dedi Lee sakince. ''Doktor Johansson'un haklı olduğunu söylemedim ama en azından onu bir dinlemelisin. İddialarını destekleyecek bazı kanıtları olmalı.''
''Teşekkür ederim general.'' Johansson başıyla selam verdi. ''Evet kanıtım var.''
O zaman lütfen devam edin. Açıklamalarınızı mümkün olduğu kadar kısa ve öz tutarsanız arkasından tartışmaya hemen başlayabiliriz. Johansson gözlerini odanın içinde gezdirdi. Hiç kimse Johansson'un açılış cümlesini baştan reddetmiş görünmüyordu. Önündeki yüzlerin çoğu şaşkınlıkla dona kalmıştı. Bazıları etkilenmiş, diğerleri inanmamış, pek azı ise ifadesiz kalmıştı. Şimdi ikinci adımı atması gerekiyordu. Onları teorisini özümsemeye ikna etmesi gerekiyordu ki üzerine kendi fikirlerini geliştirsinler. Geçmiş birkaç gün ve hafta içindeki asıl sorunumuz dedi, çeşitli fenomenleri birbirine bağlamaya çalışmaktı. Sonuçta jöle benzeri madde ortalıkta belirmeye başlayana kadar görünürde hiçbir bağ yoktu. Bazen küçük, bazen de büyük miktarlarda bulundu. Ama her zaman aynı ayırt edici özelliğe sahipti. Havayla temas eder etmez çözülüyordu. Birbirinden daha fazla farklı olamayacak üç organizma türünde, kabuklularda, balinalarda ve midyelerde keşfedilmiş olması ise gizemini daha da arttırdı. Elbette bir çeşit mantar, kuduza benzer bir etki yapan bir madde ya da deli dana veya domuz vebası gibi bulaşıcı bir hastalık da olabilirdi. Ama bu ne gemilerin kayboluşunu ne de yengeçlerin katil alglere taşıyıcılık yapmalarını açıklar. Kıta yamacını istila eden solucanlarda jöleden eser yoktu. Onların daha farklı bir yükü vardı. Hidratları çözen ve metan gazının serbest kalmasına sebep olan bakteriler. Denizaltı heyelanına ve tsunamiye sebep oldular. Peki ya dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan mutasyona uğramış türler? Balıklar bile bir garip davranıyor. Bunların hiçbiri tutarlı bir resim çizmiyor. Bu açıdan bakacak olursak Jack Vanderbilt kaosun arkasında bilinçli bir zeka aramakta haklıydı. Ama bizlerin yeteneklerini gözünde büyüttü. Hiçbir bilim insanı deniz ekolojisi hakkında onu bu boyutlarda etkileyebilecek kadar bilgiye sahip değil. Uzay hakkında, okyanuslar hakkında olduğundan daha çok şey bildiğimizi söylemek insanların hoşuna gidiyor. Bu kesinlikle doğru ama nedeni çok basit. Uzayda suda olduğundan daha iyi görebiliyor ve hareket edebiliyoruz. Hubble teleskopu hiç zorlanmadan farklı galaksileri gözlemleyebilir. Ama dünyanın en güçlü projektörleri ancak bir düzine metrekare deniz tabanını aydınlatabilir. Uzay giysileri içindeki bir astronot neredeyse tam bir özgürlük içinde hareket edebilir. Ama en sofistike dalış kıyafetiyle bile belli bir derinlikten sonra ölümüne ezilirsiniz. ROV ve AUV'lar ancak uygun koşullarda çalışabiliyorlar. Bırakın milyarlarca solucanı, su altı hidratlarının üzerine yerleştirecek teknolojiyi, tam anlamadığımız bir yaşam ortamı için onları özel olarak üretmenin gerektireceği bilgiye de sahip değiliz. Üstelik bir de diğer fenomenler var. Derin deniz kabloları, su altı yer kaymasının dışında başka güçler tarafından imha ediliyor. Abisal düzlüklerden deniz anası ve midye sürüleri yükseliyor. En basit açıklama bütün bu olayları bir planın parçası olarak görmektir. Ancak bizim karayı bildiğimiz kadar okyanusları bilen bir tür böylesi bir planı yapıp uygulayabilir. Derinliklerde yaşayan ve o evrenin hakimi olan bir tür.
''Sizi doğru mu anladım?'' diye sordu Rubin heyecanla. ''Bu gezegeni başka bir zeki canlı türüyle paylaştığımızı mı söylüyorsunuz?''
''Evet.''
''Eğer öyleyse,'' dedi Peake, ''neden onları daha önce görmedik veya duymadık?''
''Çünkü yoklar,'' diye mırıldandı Vanderbilt aksice.
''Yanlış,'' dedi Johansson kuvvetlice. ''Onlarla karşılaşmış olmamız için en az üç iyi neden gösterebilirim. Birincisi görünmez balık kanunu.''
''Ne?''
''Birçok derin deniz yaratığı bizden daha iyi göremez ama diğer duyuları gelişmiştir. Bedenleri basınçtaki en küçük değişime bile tepki verir. Yüzlerce hatta binlerce kilometre öteden gelen ses dalgalarını fark ederler. Dikkatlerini çekmeden hiçbir denizaltı onları görebilecek kadar yaklaşamaz. Teorik olarak milyonlarca balık belirli bir bölgede yaşıyor olabilir ama eğer gölgelere gizlenirlerse onları asla bulamayız.'' Eğer bu sıradan balıklar için bile böyleyse zeki varlıkları nasıl tespit edeceğiz? Onları görmemizi istemiyorlarsa buna izin vermezler. İkincisi bu yaratıkların neye benzeyebileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Şimdiye kadar birkaç tuhaf fenomeni kayda alabildik. Mavi bir bulut, yıldırıma az çok benzer ışık çakmaları ve Norveç kıta yamacında garip bir şey. Bunlar yabancı bir zekanın işaretleri mi? Peki ya jöleye ne demeli? Ya da Murray Shankar'ın tanımlayamadığı sesler, Ve son olarak da üçüncü sebep, uzun bir süre denizlerdeki yaşamın sadece ışığın erişebildiği üst bölgelerde mümkün olabileceğine inandık. Oysa artık okyanusların her yerinin, hatta 11 bin metre derinliklerin bile yaşamla kaynadığını biliyoruz. Derinlerdeki birçok organizma sığ suları aramaya ihtiyaç duymuyor. Aslına bakılırsa birçoğu o değişikliği kaldıramaz. Derinliklere uyum sağlamış vücutları için su sıcaklığı çok yüksek, basınç çok düşük olacaktır ve alıştıkları besinleri bulamayacaklardır. Öte yandan bizler suyun yüzeyine ne kadar aşina olsak da ancak çok az sayıda robot ve hantal denizaltılar içindeki birkaç bilim insanı derinlikleri ziyaret etti. Bir uzaylı gemisinin kameralarını dünyaya çevirdiğini farz edin. Her kare sadece birkaç metrekarelik alanı yakalayabiliyor. İlk çekimde Kalahari çölüne zoom yapılsın, ikincisinde Moğol bozkırlarına, üçüncüsünde ise Antarktika'ya, dördüncü kareyi ise bir şehrin üzerinden geçerken çeksinler ve o karede birkaç metrekarelik çim alanda bir ağaca işeyen bir köpeği yakalasınlar. Uzaylılar nasıl bir izlenim edinirdi? Bu gezegende zeka sahibi bir yaşam formu yok ama ilkel yaşam biçimleri dağınık olarak mevcut. Teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm bunları başarmak için bir çeşit teknolojilerinin olması gerekir dedi Olivier'a. Bunu ben de düşündüm diye cevapladı Johansson. Bizimki gibi bir teknolojinin alternatifinin olabileceğini düşünüyorum. Evler, araçlar, radyolar, giysiler vesaire gibi donanım ve aletlerimizi yaratmak için çeşitli ölü malzemeler kullanıyoruz. Ama deniz suyu havadan çok daha yıpratıcıdır. Derinliklerde tek bir şeyin önemi var, o da ideal uyumu sağlama. Canlı organizmalar genelde bulundukları ortama büyüleyici bir şekilde uyum sağlarlar. Bu yüzden tümüyle biyoloji üzerine kurulmuş bir teknoloji hayal edebiliriz. Eğer bu ırkın fazlasıyla zeki olduğunu farz edersek, aynı zamanda yaratıcı olduklarını ve deniz canlılarının biyolojisi üzerine çok şey bildiklerini düşünmek son derece mantıklı. Demek istediğim, eğer bir düşünürseniz bunu biz de yapıyoruz. Binlerce yıldır diğer yaşam biçimlerini icatlarımızın bir parçası olarak kullanıyoruz. Atlar canlı motosiklet gibilerdir. Hannibal Alpleri bir biyolojik kamyon sürüsüyle geçti. Tarihin başlangıcından beri hayvanları eğitiyoruz ama artık bir de onları genetik olarak değiştirebiliyoruz. Çoktan birçok hayvan kopyalandı. Bu fikri bir adım öteye taşısak ne olur? Ya tüm kültürünü ve teknolojisini tamamen biyoloji üzerine kurmuş bir ırk hayal edersek? Neye ihtiyaçları varsa onu yetiştireceklerdir. İster günlük yaşam ihtiyaçları, ister taşımacılık, isterse de savaş için.
Tanrım sen yardım et diye homurdandı Vanderbilt.
Elbette insanlar da canlı organizmaları savaşlarda kullanıyorlar diye devam etti Johansson duymamış gibi. Bilim insanları Ebola ve diğer virüs soylarını üretiyor ve çiçek hastalığı ile deneyler yapıyorlar. Şimdilik geleneksel yöntem onları savaş başlıklarına tıkıştırmak ama işleri yapmanın en doğrudan yolu bu değil ve uydu ile yönlendirilen roketler bile hedeflerini şaşırabilir. Bir grup hastalıklı köpeği ortalığa salmak belki daha etkili bir yöntemdir. Ya da bir kuş sürüsünü kullanabilirsiniz veya böcekler de olabilir. Kendinizi virüs taşıyan bir sinek istilasına veya zehirli bir karınca ordusuna karşı koymaya çalışırken hayal edin. Ya da katil algler taşıyan milyonlarca yengece. Durakladı. Kıta yamaçlarındaki solucanlar genetik teknolojisi ile üretildiler. Onları daha önce hiç görmemiş olmamız şaşırtıcı değil. Doğada daha önce yoklardı. Tek amaçları bakteriyi hidratlara, buzun içine ulaştırmaktı. İsterseniz onlara güdümlü poliçayete füzeleri diyebilirsiniz. Tüm kültürleri organik yaşamı işlemek üzerine olan bir ırk tarafından yaratıldılar. Bu bize tüm farklı mutasyonları anlatacak bir cevap veriyor. Bazı durumlarda organizmalar sadece hafifçe değiştirilmişti, diğerlerinde ise yeniden yaratılmıştı. Jönemsi dokuyu ele alın. Çok yönlü ve oldukça işe yarar bir biyolojik ürün ama sıradan evrim sayesinde ortaya çıkmadığı çok açık. Solucanlar gibi onun da var olmak için bir amacı var. Diğer canlıların bedenlerini işgal edip sinir sistemlerini ele geçirerek onların üzerinde kontrol sağlamak. Jöle bir şekilde canlı balinaların kontrolünü ele geçiriyor. Yengeçler ve ıstakozlar ise bambaşka bir hikaye. Jöle hareketlerini yönlendiriyor ama aslında canlı değiller. Kısmi eksik sinir sistemleri ile boş birer kabuklar. Karaya yolculuk için organik birer uzay giysisi gibiler.
Bu jöleyi, dedi Rubin, bir bilim adamı geliştirmiş olamaz mı?
Pek muhtemel değil. Anavak tartışmaya katıldı. Doktor Johansson'un açıklaması daha akla yakın görünüyor. Eğer bu bir insan projesi olsaydı derinliklerden saldırmanın ne gereği var ki? Bu kulağını tersten göstermek olur.
Çünkü katil alkler denizde yaşıyor.
Neden katil alkleri kullanmak zorunda? Fiesteria'dan daha zehirli bir alk soyu üretme kabiliyetinde olan biri elbette suda yaşamayan bir patojen türü de bulabilirdi. Neden karıncalar, kuşlar veya sıçanlar aynı işi görebilecekken yengeçleri kullansın ki?
Sıçanlar bir tsunami'yi tetikleyemez.
O jöle bir laboratuvarda yapıldı diye ısrar etti Vanderbilt. Yapay bir madde ve...
Ben buna inanmıyorum diye sözünü kesti Anavak. Deniz kuvvetleri bile bunu başaramaz. Üstelik duyduklarıma bakılırsa hayvanların zihinleriyle oynama konusunda epey başarılılarmış. Vanderbilt başını öyle şiddetle sallıyordu ki bir nöbet geçiriyormuş gibiydi.
Ne demek istiyorsun?
Kod adı MKO olan bir deney programından bahsediyorum.
Hiç duymadım.
Pekala, donanma yıllardan beri yunuslar ve diğer deniz memelileri üzerinde deneyler yapıyor ve davranışlarını beyinlerine elektrotlar sokarak.
Saçmalık!
Gerçi işe yaramadı, en azından düşündükleri gibi olmadı. Bu yüzden şimdi Ray Kurzweil'in fikirlerini kullanarak...
Kurzweil mı?
Yapay zeka konusunda önde gelen bir otorite diye açıkladı Fenwick. Aniden canlanmıştı. Şu anki nöral bileşim araştırmalarının sınırlarını zorlayan bir gelecek vizyonu yarattı. Eğer beynin nasıl çalıştığına dair neler bildiğimizi anlamak istiyorsan, aslında daha iyisi diğer zeki ırkların beyin hakkında neler bildiğini anlamak istiyorsan, mutlaka onun çalışmalarına bakman gerekir. Fenwick heyecanla kızardı.
İşte bu, Kurzweil'in nöron bilgisayarı. Bir ipucu bulmuş olabilirsin. Üzgünüm, dedi Vanderbilt, ama neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok.
Gerçekten mi, diyen Lee sırıttı. Siyanın beyin yıkamayla uzman olarak ilgilendiğini zannediyordum.
Vanderbilt burnundan soludu. Ned'den bahsettiklerini anlatacak biri var mı? Eğer biliyorsam kahrolayım, birileri bunu açıklayacak mı?
Nöron bilgisayarı, bir beynin kusursuz bir kopyasını oluşturmak için kullanacağın modeldir, dedi Oliviera. Beyinlerimiz milyarlarca sinir hücresinden, başka deyişle nörondan oluşur. Her nöron diğer sayısız nörona bağlıdır. Elektrik atımlarını kullanarak birbirleriyle iletişim kurarlar ve beyinlerimizin sürekli güncellenmesini, yeniden düzenlenmesini ve bildiklerimizi arşivleyip hissetmemizi ve öğrenmemizi sağlarlar. Yaşadığımız her saniyede uykuda bile beynimiz yeniden şekillendirilir. Bugünkü teknoloji bize beynin bir milimetrelik detaylarda bile doğru bir resmini sağlayabiliyor. Beynin nasıl düşündüğünü ve hissettiğini veya hangi nöronların ne zaman aktif olduğunu seyredebiliriz. Örneğin öpüştüğümüzde, canımız acıdığında veya geçmiş bir olayı hatırladığımızda.
Taramalar beynin hangi bölümünün hangi işi yaptığını gösteriyor. Yani donanma belli bir tepki alabilmek için nerelere elektrik sinyali vermesi gerektiğini biliyor, diyen Anavak sözü devraldı.
Ama bunlar yeteri kadar detaylı değil. Sadece 50 kilometre kare detaylı haritalar gibi yetersiz. Kurzweil çok yakında bütün beyni, her bir sinapsı, her sinir bağlantısını, her kimyasalın konsantrasyonunu tarayabileceğimizi öngörüyor. Her bir hücrenin en son detayına kadar.
Vay canına, dedi Vanderbilt.
Ve bir kez tüm bu bilgiyi toparladığımızda, dedi Oliviera, tüm beyni ve fonksiyonlarını bir bilgisayara yüklemek mümkün olacak. Bilgisayar da bir insanın düşünce sürecini, anılarını ve yeteneklerini yeniden oluşturacak. Bir çeşit klonunuz olacak. Lee elini kaldırdı. MKO'nun bu safhaya erişmediği konusunda sizi temin ederim, dedi. Şu an için Kurzweil'in nöron bilgisayarı hala bir olasılık olarak duruyor.
Cüt, diye fısıldadı Vanderbilt dehşet içinde. Aklından ne geçiyor? Bu işler gizlidir, onları ilgilendirmez.
MKO tamamen askeri bir ihtiyaçtır, dedi Lee sakince. Eğer var olmasaydı yerine insan hayatı kurban etmemiz gerekecekti. Eminim fark etmişsinizdir. Her zaman savaşlarımızı seçemiyoruz. Program şu an için beklemede ama bunun geçici bir duraksama olduğuna eminim.
Yapay zeka yaratma yolunda epey ilerideyiz. Tıpta organları mikroçiplerle değiştirmemiz çok zaman almayacak. İmplantlar daha şimdiden körlerin görme duyularını kısmi de olsa geri getiriyor. Tamamen yeni zeka biçimleri ortaya çıkacak. Anavak'ın gözlerinin içine baktı. Gelmek istediğiniz nokta buydu değil mi? Tüm kanıtlar Orta Doğu teorisini destekler gibi görünecekti. Tabii eğer insanlık Kurzweil'ın öngördüğü kadar ilerlemiş olsaydı. Ama öyle değil. Bu jöle bir nöron bilgisayarı ile aynı işi görüyor ve yaşayan hiçbir bilim insanı böyle bir şeyi icat edebilecek kapasitede değil. Pratikte nöron bilgisayarı tüm düşünme süreçlerini kontrol edebilecekti dedi Anavak. Jölenin de işlevinin böyle olduğunu varsayarsak o zaman bir canlıyı sadece yönlendirmiyor, o canlı oluyor. Yabancı maddenin hücreleri normal beyin hücrelerinin görevini üstleniyor. Ya beynin kapasitesini arttırıyorlar ya da beynin yerine geçiyorlar diye söze karıştı Oliviera. Leon haklı, böylesine bir organizma bir insan laboratuvarında yaratılamaz. Johansson onları dinlerken kalbi hızla çarpıyordu. Teorisini kavruyorlardı. Üzerine akıl yürütüyor ve yeni bakış açıları ekliyorlardı. Tartışma devam ederken beyindeki her nöronu kopyalayabilen bir biyolojik bilgisayarı hayal etti. Roche ayağa fırladı. ''Belki bir şeyi açıklayabilirsiniz Doktor Johansson. Bu su altı yaşam formunun bizimle ilgili bu kadar çok şeyi nasıl öğrendiğini düşünüyorsunuz?'' Teorinizin etkileyici olduğunu söylemeliyim ama yine de okyanus derinliklerinin bir sakini bu kadar bilgiyi nereden edinebildi? Johansson, Vanderbilt ve Ruby'nin başlarını salladıklarını gördü. Bu oldukça açık dedi. Ne zaman bir balığı parçalarına ayırsak bunu kendi dünyamızda yapıyoruz, suyun içinde değil. Neden bu canlılar kendi dünyalarında bizimle ilgili bir şeyler bulamasınlar? Boğulma vakaları her zaman olur ve bu yaratıklar eğer ihtiyaçları olursa daha fazla insan yakalayabilecek kapasitedeler. Bunu söyledikten sonra sorunuzun geçerli bir noktayı işaret ettiğini eklemeliyim. Bizim hakkımızda gerçekten ne kadar bilgileri var? Organize bir saldırı fikrini ilk kez Avrupa'da kıta yamacı çöktükten hemen sonra düşünmeye başladım. Belki garip ama sorumlunun insanlar olabileceği hiç aklıma gelmedi. Kullanılan strateji çok yabancı görünüyordu. Kuzey Avrupa'da geniş bir alandaki altyapıyı çökertmek dahice bir hareketti ve elbette insanlık için çok ciddi sonuçlar doğuruyordu. Ama bana balinaları, küçük gemileri batırmak için kullanmak da bir o kadar safça görünüyor. Zehirli deniz anaları hiçbir zaman insanların denizde balık aramalarını engellemeyecektir. Gemi kazaları büyük hasarlara yol açıyor ama mutasyon geçirmiş organizma sürülerinin uluslararası ticareti durdurabileceğinden cidden şüpheliyim. Ama bir şey çok açık, gemiler hakkında çok şey biliyorlar. Kendi doğal yaşamları ile temasa geçmiş her şeyi biliyorlar ama hala kara ortam hakkında çok bilgileri yok. Yengeçler ordusunun içinde katil arklerin dağıtımını yapmak mükemmel bir askeri planlamaydı. Ama Breton istakozlarıyla yaptıkları ilk saldırı o kadar da etkili olamadı. Açıkça aradaki basınç farkını dikkate almamışlardı. Jöle istakozların içine denizin derinliklerinde yerleştirilmişti ve bu da yüksek basınç koşullarında demek. Haliyle su yüzüne çıktığında genleşti ve bazı istakozlar insanlarla temasa geçemeden patladılar. Saldırı için yengeçleri ileri sürdüklerinde bu hatalarından ders almış gibi görünüyorlardı dedi Oliviera. Yengeçler dayanıklıydı.
Ne demek dayanıklı? Rubin dudaklarını büzdü. Neredeyse karaya ulaştıkları anda öldüler.
Önemli değil diye cevapladı Johansson. Görevleri çoktan bitmişti. Bu yaratıklar erken ölmeye ayarlanmışlardı. Onlar dünyamızı işgal etmeye çalışmıyorlar. Bu tümüyle bir saldırı, başka bir şey değil. Nasıl bakarsanız bakın insanlar asla buna benzer bir savaş yapmazlar. Niye denizden saldırılsın? Kimin baca yengeçleri gibi denizin onlarca kilometre derinliğinde yaşayan organizmaların genleriyle oynamak için bir nedeni olacak? Orada çalışacak bir tek insan bulamazsın. Tüm bunlar bizim zayıf noktalarımızı öğrenmek içindi. Deney yapıyorlar ve dahası dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar.
Dikkatimizi dağıtmak mı diye tekrarladı Pig.
Evet. Düşman tüm cephelerden birden saldırıyor. Bazı saldırılar kabus senaryolara sebep oldu. Diğerleri ise can sıkıntısından öteye gitmedi. Ama asıl mesele hepsinin bir şekilde bizi meşgul etmesi. Bizi dürtüyorlar ki aslında neler olup bittiğini fark etmeyelim. Hasarı en aza indirgemek için uğraşırken asıl tehdidi gözden kaçırıyoruz. Sirk palyaçoları gibiyiz. Sırıkların üzerindeki bir dizi tabağı dengede tutuyoruz. Sürekli bir sırıktan diğerine atlıyor, tabakları döndürüp yere çarpmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Son tabağı çevirir çevirmez hızla ilkine dönmemiz gerekiyor. Ama tabakların sayısı bizim hokkabazlık becerilerimizi aşıyor. Bir süre sonra saldırıların hacmiyle başa çıkamayacağız. Tek tek bakılırsa balina saldırıları veya balık stoklarının kaybolması çok endişelenmeyi gerektirmez. Ama hepsi üst üste gelince amaçlarını gerçekleştiriyor ve bizi paralize edip boğuyorlar. Eğer olaylar yayılmaya devam ederse hükümetler kontrolü yitirecek, diğer devletler bu durumdan yararlanacak ve bölgesel hatta uluslararası çatışmalar olacak. İşler çığırından çıkacak ve kimse durduramayacak. Uluslararası yardım kuruluşları çökecek ve tıbbi yardım şebekeleri aşırı yüklenecekler. Her yönden yapılan doğrudan saldırılar, derinliklerde gizlice geliştirilen bir şeyi gizlemek için ve çok yakında onu engellemek için teknolojimiz, enerjimiz, bilgimiz ve hatta zamanımız bile olmayacak.
Neyi engellemek diye sordu sıkılmış bir sesle Vanderbilt.
İnsanlığın yok edilmesi. Özür dilerim ne?
Bu çok açık değil mi? Bizimle bizim zararlı haşerelerle başa çıktığımız gibi savaşmaya karar verdiler. Kökümüzü kurutmak istiyorlar.
Bu saçmalığı yeteri kadar dinledim.
Biz denizdeki tüm yaşamı kurutmadan önce... Siyah şefi ayağa fırladı ve titreyen parmağını Johansson'a doğrulttu.
Bu şimdiye kadar duyduğum en büyük zırva. Seni buraya bir krizle başa çıkasın diye çağırdık. Şimdi bize... Abyss filmindeki iyi huylu E.T.'lerin bu sefer yaramazlık ettik diye bize parmak sallayıp tehdit ettiklerini mi söylüyorsun?
Abyss... Johansson düşündü. Ah doğru. Hayır, o filmdekiler gerçekten uzaydan geliyordu. Film onları insanların daha iyi bir versiyonu olarak gösteriyordu. Bir ahlaki mesajları vardı. Asıl fark şu ki o uzaylılar bizi dünyadaki evrimin zirvesindeki tahtımızdan indirmek istemiyorlardı. Ve bu tam da burada bizim gezegenimizde bizimle paralel olarak gelişmiş herhangi bir zeki canlı türünün yapmak isteyeceği şeydir.
Doktor Johansson.
Vanderbilt bir mendil çıkarıp alnındaki terleri sildi.
Siz benim gibi profesyonel bir hafiye değilsiniz. Benim deneyimlerimin ayrıcalığından yoksunsunuz. Son 15 dakikadır bizi eğlendirmek için harika bir iş çıkardınız. Ama böyle bir karmaşanın temeline inmek istiyorsanız kendinize bu işten kimin çıkarı olduğunu sormalısınız. Kimin çıkarı var? Suçlunun kokusu böyle alınır. Ortalıkta dolanıp...
Kimsenin çıkarı yok dedi bir ses. Vanderbilt döndü. Aynen öyle Vanderbilt diye devam eden boğurman ayağa kalktı. Kiel'dekiler eğer başka kıta yamaçları da çökerse neler olabileceğinin senaryolarını modellemeyi dün gece bitirdi.
Biliyorum dedi Vanderbilt kaba bir tavırla. Tsunamiler ve metan. Küçük bir iklim problemimiz olacak.
Hayır dedi boğurman, küçük bir problem değil. Bu bir idam cezası. Hepimiz 55 milyon yıl önce büyük miktarlarda metan atmosfere son kez salındığında neler olduğunu biliyoruz.
55 milyon yıl önce ne olduğunu nereden, nasıl bilebilirsiniz?
Neler olduğunu hesapladık ve yeniden canlandırdık ve şimdi aynı şeyin bir kez daha gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tsunamiler sahil şeritlerini vurup kıyı bölgelerindeki nüfusu yok edecekler. Sonra dünyanın yüzeyi yavaşça ısınacak, dayanamayacağımız kadar ısınacak ve hepimiz öleceğiz. Orta Doğu'da ölecek Bay Vanderbilt. Tüm teröristleriniz de dahil. Sadece Batı Pasifik ve Amerika'nın doğu sahilindeki metanın serbest kalması bütün insanlığın kaderini mühürlemeye yetecektir. Bir anda sessizlik çöktü. Ve buna karşı dedi Johansson yumuşakça, Vanderbilt'e bakarak, kesinlikle hiçbir şey yapamazsınız Jack. Çünkü nereden başlayacağınızı bile bilmiyorsunuz. Ve tüm bu balinalar, köpek balıkları, midyeler, deniz anaları, yengeçler, katil algler ve kablo yiyen görünmez canavarlarla zaten boğuştuğunuz için düşünecek veya plan yapacak imkanınız olmayacak. Aslında tüm dalgıçlarınız, robotlarınız ve diğer gereçleriniz yok edildiği için suya bir göz atma şansınız bile olamayacak.
Atmosferin insanlığa bir tehlike oluşturacak kadar ısınması ne kadar sürecek diye sordu Lee.
Boorman kaşlarını çattı. Birkaç yüzyıl sanırım.
Zamanımız var diye homurdandı Vanderbilt.
Tam aksine dedi Johansson. Eğer bu yaratıklar biz doğal ortamlarını tehdit ettiğimiz için bu cihada başladılarsa bizden daha çabuk kurtulmaları gerek. Dünyanın bütün tarihi içinde birkaç yüzyıl hiçbir şey değildir. Ama insanlık bundan çok daha kısa zamanda gezegene inanılmayacak kadar büyük zarar verdi. Böylece onlar sessizce bir adım daha atmaya karar verdiler. Gulf Stream'i durdurdular.
Boğurman ona baka kaldı. Ne yaptılar?
Çoktan durdu diyerek söz aldı Weaver.
Peki, belki hala zayıf bir akıntı vardır ama pratikte artık yok. Dünya kendini yeni bir buzul çağına hazırlasa iyi olur. Önümüzdeki yüzyılda hava çok soğuyacak. Daha erken de olabilir. 40-45 yıl içinde ve hatta belki daha da çabuk.
Durun bir saniye dedi Peik. Metan gezegeni ısıtacak, bunu biliyoruz. İklim değişebilir. Ama bu durumda Gulf Stream nasıl buzul çağına sebep olacak? Ondan sonra ne olacak? İki felaket birbirini mi dengeleyecek?
Weaver ona döndü. Bence her şeyi daha da kötüye götürecekler.
44. ayrımın sonu. Sayfa 454.